havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Şu garip halimden mi ne işveli nazlı, gönlüm hep seni yar.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. 1 Mart 2023 Çarşamba saat 15'te Anlat Bana da yine karşınızdayız. Bugün gündem. Bugün gündem ama ana gündem. 13,5 milyon insanın yaşadığı bir bölge ve bölgeyle ilgili gelişmeler, yani deprem ve depremin yarattığı sonuç ve ortaya çıkan tabloya ilişkin yapacaklarımız. Depremi, deprem bölgesini asla unutmuyoruz. Ama bugün iki önemli konuda açıklama var. İkisi de Türkiye için önemli. Biri, onca yıldır süren mücadele nihayet bitti. Emeklilikte yaşa takılanlar mücadelesi. Emeklilikte yaşa takılanların mücadelesi bitti ama emeklilikte adalete takılanların mücadelesi bitmez. Çünkü iyi kötü uğraşıldı, çaba harcandı, çok uğraşıldı ve EYT geldi. Hayırlı uğurlu olsun demek durumundayız. 8 Eylül 99'da işe girenler 20-25 yıl aralığında tabii ki emekli oluyorlar. Ama 9-9-99'da işe girenler 20-25 yıl değil, 40-42 yıl çalışacaklar. İşte emeklilikte adalete takılanların yolculuğu. Biz bu eksiklikleri söylemek durumundayız. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu bundan sonraki dönemde yine ana gündem konularımızdan biri olacak. Çünkü eğer 22 Aralık'ta bu yasa çıkmış olsaydı, aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısı belki daha farklı olabilirdi. Birinci konu bu. Bu yasanın içeriğine baktığımızda bizim için önemli olan kademeli yaş. Bunun yanı sıra aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısı değişmedi. Dolayısıyla intibak ve güncelleme katsayısı ve aylık bağlanma oranları ile ilgili tartışmalar önümüzdeki dönem devam eder. O yüzden insanlar daha az maaş alacaklar. Bunu biliyoruz ama yine de hayırlı olsun demek durumundayız. İkinci önemli konu ne derseniz, 14 Mayıs seçim tarihi. Seçimle ilgili onca tartışma. Tartışmaya gerek yok. Türk demokrasisi rüştünü ispatlayacak. Seçimi yapacak, tercihini vatandaş yapacak. Ancak Türkiye'nin şöyle kısaca bir fotoğrafını çekelim. Faizsiz para politikası, öğrencisiz üniversite, seyircisiz lig, çadırsız Kızılay, politikasız hükümet, plansız koskoca bir ülke. Buranın adı ne? Burası Türkiye. Bunu yazan kim? Tabii ki Mahve Eğilmez. Eski hazine müsteşarı, bizim de çok sevdiğimiz, iyi ahbap olduğumuz, bilgisine güvendiğimiz isim. Bu Türkiye'de tabloyu nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü bugün İstanbul için de önemli bir gün. Neden diyeceksiniz? Çünkü İstanbul'da, ekranlarda görüyorsunuz, radyolardan dinleyeceksiniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Nerede? İstanbul Kongre Sarayı'nda, Harbiye'de ve bu konuşmada İstanbul'da deprem seferberliğiyle ilgili program açıklanıyor. 13'te başladı, devam edecek. Bilim adamları orada, herkes orada. Bu konu İstanbul'da yaşayan herkesin can kulağıyla dinlemesi gereken konu. Biz de bağlanacağız ama bizim konuğumuz var. Öncelikle konuğumuzu takdim edelim. Profesör Doktor Sinan Alçın. Sinan Bey.
Merhaba Melih Hanım, iyi yayınlar.
İyi misiniz?
İyiyim, teşekkür ederim. Yani ülke kadar iyiyiz işte.
Peki, öncelikle söze her zaman deprem bölgesinden başlamalıyız, öyle değil mi?
Evet.
Ne diyorsunuz, deprem bölgesi için özel bir kalkınma programına ihtiyaç var mı Sinan Bey?
Yani aslında ülkenin geneli için bir kalkınma programı ihtiyacı var. Çünkü özellikle Devlet Planlama Teşkilatı'nın bir şekilde dağılmış olması sonrasında mevcut kalkınma planları aslında yıllık hükümet programlarının veyahut da üçer yıllık orta vadeli programların bir anlamda meşrulaştırıldığı metinlere dönüşmüş durumda. Deprem özelinde de tabii ki bölgenin gerçekten bir planlı kalkınma adımına, hamlesine ihtiyacı var. Çünkü deprem sadece yeryüzünde, yerküre üzerinde kırık ve levhalarda kayma meydana getirmedi. Aynı zamanda sosyoekonomik yapıda da bölge içerisinde ciddi anlamda bir hareket yaratmış durumda. Bu hareket ne diye baktığımızda tabii bir kısmında şunu görüyoruz, korkunç bir yıkım. Yani bu binalar yıkıldı, yollar ayrıldı, araziler, verimli araziler tarım yapılamaz hale geldi. Belli bir kısmı limanlarda çok büyük tahribat ortaya çıktı. Fakat diğer taraftan baktığımızda gündelik yaşam da yıkılmış oldu. Gündelik yaşam, yani insanların ürettiği, tükettiği, bölüştüğü, alışveriş yaptığı çarşılar, pazarlar yıkıldı. Sadece Antakya merkezde 2000 tane küçük esnafa ait işletme yıkılmış durumda. Dolayısıyla bir anlamda hayat durmuş durumda. Öte yandan bunu tetiklemiş olduğu da muazzam bir göç var. Yıkılan fabrikalar var. Bazı organize sanayi bölgelerinde tahribat var. Hiçbir şey olmayan organize sanayi bölgeleri var. Veyahut da yoluna devam edebilecek fabrikalar var. Peki devam edebilecekler mi? Orada da şu soru akla geliyor. Mevcut çalışanların ne kadarı kayboldu? Yani yaşamını yitirdi. Peki hayatta kalanların ne kadarı mevcut ilde yaşamaya devam ediyor bu deprem bölgesinde? Başka taraflara göçenler var mı? Başka taraflara göçenler ne zaman geri gelecek? Peki geri gelenler eski sağlıklarıyla geri gelebilecekler mi? Hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak. Yani binalardaki yıkımı konuşuyoruz ama insandaki yıkım da öyle birkaç çadır kent veyahut da konteynerla çözülebilecek gibi gözükmüyor. Bütün sosyal yaşamın tekrar geri çevrilmesi gerekiyor. Bunun için gerçekten ciddi bir planlama lazım. Öte yandan bu depremin yaratmış olduğu sosyoekonomik kırılma veyahut da kayma diyelim, o bölgedeki bazı illeri de farklı biçimde bir sorumlulukla yüz yüze getirmiş durumda. Bunların başında Mersin geliyor tabii. Özellikle İskenderun limanında işte 3 gün boyunca müdahale edilmeyen ya da edilemeyen liman sonrasında Mersin limanı şu an ağzına kadar konteynerla dolmuş durumda. Dolayısıyla risk barındırıyor. Hatay ve Maraş'tan özellikle göç edenlerin önemli bir kısmı ilk olarak Mersin'i seçti akrabalık ilişkilerinden ötürü. 500 binin üzerinde insanın göç ettiği hesaba katılıyor. Dolayısıyla o bölge önemli. Öte yandan Adana ve Gaziantep. Bu üç il özellikle bu depremden sonra yeniden ayağa kalkma sürecinde ekstra roller üstlenmek durumunda. Öte yandan bir taraftan da bölgeyle görüştüğümüzde hem oradaki işveren örgütleri hem işçi sendikalarıyla farklı tabii sorunlar var.
Şimdi hemen birinci araya sırada girebilir miyim? Siz bir fotoğraf çektiniz. Bu fotoğrafa baktığımızda ben deprem bölgesi için özel bir kalkınma planı olabilir mi, olmalı dediniz. Bu plan olursa süresi ne olmalı? Nasıl bir finansman politikası olabilir? Nasıl bir teşvik sistemi gelebilir? İnsan kaynağı nasıl tersine göçle yeniden kazanılabilir? Ne dersiniz?
Tabii bölgedeki en önemli sorunların başında nitelikli iş gücü göçü yer alıyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere ana sanayi merkezlerindeki ilanlara son iki haftada baktığımızda depremzedelere öncelik veren ilanlar yayımlandığını görüyoruz. Bu açıkçası bölgedeki üreticileri çok rahatsız ediyor. Çünkü bu şu anlama geliyor aslında. Kendi nitelikli iş gücünün İstanbul veya işte Ankara veya İzmir'e doğru gitmesine ve orada bir yaşam kurmasına yol açabilir bu. Burada belli bir plan, program gerekiyor. Yani insanların yaşayabilmesi için sadece bir yerde çalışması yetmiyor tabii ki. Çocuğunu okula götürebilmesi lazım. Kreş imkanının olması lazım, sağlık imkanının olması lazım. Bütün bunları alt alta yazdığımızda aslında bölgede çok öne çıkan tabii firmalar var. Buradaki 6 tane özellikle bölgedeki Hatay için konuşacak olursak 6 tane firma ilk 100'de Türkiye'de. İşte İsdemir başta geliyor. Şimdi düşündüğümüzde İsdemir ne ifade eder Türkiye ekonomisi açısından? Sadece İsdemir değil işte Erdemir, Kardemir gibi firmalar ağır sanayi ifade ediyor ve bu fabrikalaşma sürecine baktığımızda bunların işte bir kısmı Sovyetlerin desteğiyle daha sonra yine devletçi yıllarda 30'larda kurulanlar var. Türkiye ekonomisi açısından da ana aksı oluşturmuştur ve buradaki fabrikalaşmaya baktığımızda entegre üretim vardır. Yani oralar sadece bir üretim sahası değil, yaşam sahasıdır. Yani hepsinin içerisinde okul vardır, spor tesisleri vardır, kreşi vardır. Dolayısıyla oradaki yaşam yani üretim ilişkileri bütünün yeniden sağlanabildiği, üretilebildiği, devam ettirilebildiği sahalardır. 90'ların başından itibaren tabii Türkiye'de saçılmış bir üretim olduğunu görüyoruz. Daha ziyade atölye tarzı üretim yani yan sanayiye dayalı ve biçimsiz işletmelerin çok yaygınlaştığını görüyoruz. Buralarda sendikalaşma oranları da oldukça düşük ve sosyal yaşam ve sosyal haklar konusunda da oldukça tırpanlanmış durumda. Öte yandan doğayla da düşman bir üretim tarzı var. Özellikle hem enerji kullanımı hem de emisyon açısından değerlendirdiğimizde. Bu bela yani bu depremin yaratmış olduğu problem aslında bölge açısından yeniden bir entegre üretimin birbirini destekleyecek biçimde yaşam alanlarının oluşturulması konusunda da bir fırsat penceresi açıyor. Fakat tabii o pencere yeniden bakma konusunda politikacılar hevesli mi yoksa meseleyi sadece bir konut projesine indirgeyip bura üzerinden inşaat sektörünün gelişmesi için bir alan olarak mı orası görülecek? Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Fakat ekonomik anlamda da sosyal anlamda da kesinlikle bölge çok önemli. İşte yassı çelik üretimin %55'i Hatay'da, ham çelik üretimin %20'si tarımsal dışarıya yaş sebze meyve ihracatının %20'si yine bölgeden karşılanıyor. Bu önümüzdeki süreçte özellikle enflasyon üzerinde de tabii ki gıda enflasyonu biliyorsunuz bizde en önemli problem. Bunu besleyecek nitelikte. Bu nedenle hani Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği daha doğrusu raporda yayınladıkları haliyle depremin etkisi sadece kısa dönemde olur, orta dönemde olmaz gibi bir yaklaşımı söylemek asla mümkün değil. Orta vadeyi bırakın uzun vadede de Türkiye ekonomisinde.
Peki araya girebilir miyim? Yine önemli bir konu çünkü çok soru soracağım kısa kısa. Birincisi iç göçe değineceğiz ama siz bir fatura çıkardınız mı? Herkes bir fatura çıkarıyor. Ben faturaları, akademisyenlerin öngörülerini, yatırım kurumlarının öngörülerini önemsiyorum. Sizin elinizde bir fatura var mı ya da böyle bir çalışma yaptınız mı?
Şimdi tabii ekonomi dediğimizde rakamlar üzerinden konuşuyoruz ama ekonomi öz itibariyle iş ve aş meselesi. Dolayısıyla burada fatura farklı biçimde çıkabilir ne yaptığınıza bağlı. Yani bir siz öğlen yemeğini işte mükellef bir lokantada Boğaz'da balık yiyerek de geçirebilirsiniz veyahut da işte simit yiyerek de geçirebilirsiniz. Aynı burada da benzer bir durum var. Yani biz meseleyi depremin sadece hasarının giderilmesi üzerinden okursak, işte Dünya Bankası'nın dün yayınladığı raporda 34 milyar dolarlık bir harcama öngörülüyor. Onu içerideki birkaç raporla da birleştirirsek, hani ortalama 50-55 milyar dolarlık bir harcamayla yıkılan binalar yerine konulabilir. Fakat mesele bundan ibaret mi dersek, hayır bundan ibaret değil. Tekrar oranın yaşanabilir ve hem tarımının hem sanayisinin işleyebilir hale geldiği, küçük esnafının yeniden çalışmaya başladığı, çeklerin dönmeye başladığı, bir şekilde nakit akış sıkıntısının yaşanmadığı bir iklimin ortaya çıkması dersek, burada bu bahsedilen işte 35 milyar dolar civarı tutarı yaklaşık bizim 7-8 ile çarpmamız lazım. Yani 250 milyar dolar civarı ekonomide potansiyel olarak bir kayıp karşımıza çıkıyor burada.
Çok önemli bu veri. Hakkı Hakan Yılmaz eski DPT'li, şimdi kendisi Atılım Üniversitesi'nde aşağı yukarı yaptığı çalışmada ilk öngörüsü de ilk çalışması da bu şekilde çıktı. Önemsiyorum bu değerlendirmenizi, çok önemsiyorum. Ancak önemli bir şey söylediniz. Bu 13 ilde 13,5 milyon nüfus var ama iş kaybı üzerinde hiç durmuyoruz. İş kaybı üzerinde duralım mı? Özellikle fabrikalara bakalım. Kahramanmaraş ve Gaziantep özellikle tekstilin merkezi değil mi? Burada durum nedir?
Şimdi Maraş tabii son yıllarda özellikle Gaziantep'ten de beslenecek biçimde, diğer taraftan da Suriyelilerin göçüyle de ciddi anlamda tekstilde öne çıkmaya başlayan bir ildi. Bunu açıkçası bu deprem sonrasında büyük ölçüde Gaziantep'e geri verecek gibi duruyor. Yine ayakkabıcılık Kahramanmaraş'ta önemli. Bir yaklaşık 800 milyon dolarlık da ihracatları var son yıl. Dolayısıyla gelişme potansiyeli olan bir ildi. Maraş açıkçası depremden sonra en geç toparlanacak illerin başında yer alıyor bence. Yine Malatya'daki yıkım açısından da etkileri itibariyle benzer bir şey söyleyebiliriz. Burada yıkımın en büyük olduğu yer tabii ki Hatay. Ama Hatay'ın hem stratejik konumu, özellikle liman kenti olması hasebi, hem de büyük enerji yatırımları. Yine oradaki az önce atıf yaptığım işte İstemir başta olmak üzere büyük entegre sanayi kuruluşlarının bu dönemi de planlı biçimde geçirmeye çalışıyor olmaları, açıkçası biraz daha iyimser bir bakışla oraya yaklaşabileceğimizi, yani Hatay'a yaklaşabileceğimizi söylüyor. Tarım konusunda da zaten özellikle tarımsal araçların sağlanması konusunda eğer eksiklikler giderilirse hızlı toparlanabilecek bir bölge olarak gözüküyor. Ama kalıcı olarak tabii şunu biliyoruz ki göç genelde tek taraflı çalışıyor. İç göçte de böyle, dış göçte de böyle. Nasıl ki Suriye'deki savaş sonrası Türkiye'ye gelenlerin belli bir kısmı hiçbir zaman geri dönmeyeceklerse, ya da bizden Avrupa'ya gidenler önemli bir kısmı hiçbir zaman ülkeye geri dönmeyeceklerse, bu iç göçte de batıya doğru, başta batı olmak üzere tabii kuzeye veyahut da daha doğuya doğru göç edenler, ki burada da belirleyici olan nedir dersek iki şey var aslında. Bir, iş, nerede iş bulacağı, ama ondan daha önemli olan şu an evler de yıkıldığı için akrabalık ilişkisi, yani feodal ağlar burada aslında o göçün yolunu da, göç yollarını da belirlemiş oluyor. Bu da ağırlıklı yine bölge içerisinde, yani Antep, Adana ve Mersin üzerinde yeni bir yük getiriyor. Buradaki planlamanın bir şekilde bu illeri de kapsayacak biçimde gerçekleştirilmesi lazım ki tersine göç dediğimiz şey ortaya çıkabilsin. Öte yandan tabii şu az önce ifade etmeye çalıştım. Özellikle depremde sağlığını belli bir ölçüde yitirenler olacaktır. Yani hem mental olarak hem de fiziki engelli durumuna gelenler olacaktır. Burada da kesinlikle sosyal güvenlik sisteminin bunları koruyacak biçimde önlem alması gerekiyor.
Yani çalışanın haklarının korunması konusu hassas bir konu. Öyle değil mi? Kesinlikle. Çalışan haklarına şimdi kurumların saygılı olması gerekiyor. Başta tekstil sektörü olmak üzere, finans sektörü olmak üzere yavaş yavaş kamuoyuna da yansımaya başladı. Sıkıntılar var. İsterseniz izin verin bana. Asalettin Arslanoğlu, DİSK'in İstanbul bölge sorumlusu, bize başta tekstil sektörü olmak üzere işçi ilişkilerine ilişkin değerlendirme yapsın. Asalettin Bey merhaba.
Merhaba Melih Hanım.
İyi misiniz?
Çok teşekkür ederim. Gürültü için özür diliyorum. Zira İstanbul Deprem Seferberliği Planı toplantısının...
Biliyorum. Ben de gelemedik, bağlanacağız ama şunu soruyorum. Tekstil, Kahramanmaraş, Antep, orada işçilerin durumu ne, hakları ne, sıkıntı ne, anlatır mısınız kısaca?
Sadece tekstilden sordunuz doğal olarak, çünkü bu bölge gerçekten de tekstilin başkenti, Türkiye tekstilinin başkenti. Fakat sadece tekstilde değil, örneğin belediyelerde bile pek çok çalışanının kayıp olduğunu biliyoruz şu anda. Göçle bölgeyi mi terk ettiler, göçük altındalar mı, bazı belediyelerin çalışanlarını bile bulamadığını biliyoruz. Bu bağlamda fabrikaların zarar gördüğünü biliyoruz organize sanayi bölgelerinde ve dışında, ve yine pek çok tekstil çalışanının da bulundukları bölgeyi aileleriyle birlikte terk ettiğini, o nedenle de özellikle iplik ve halı konusunda büyük bir sıkıntı yaşandığını tedarik konusunda şu anda biliyoruz bölgede.
Ama bazı patronların işinize dönün dediklerini, evet, ailesiyle birlikte köyüne gittiği için işçilerin işine gelemediğini ve işçilerine son verildiğini de biliyoruz. Bu olay nedir?
Evet, evet. Maalesef böyle bir durum da söz konusu. Bildiğiniz gibi kanun diyor ki işte iki gün işe devamsızlık yapan, mazeretsiz devamsızlık yapan kişinin iş akdi tazminatı olarak feshedilir. Bazı işverenler buradan afeti ganimete çevirip çalışanlarının işe devamsızlık yaptığını iddia ederek tuttuğu tutanaklarla tazminatı olarak iş akdinin feshi yönüne gittiğini biliyoruz bölgede. Bu konuda DİSK heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptığı görüşmede, toplantıda konuyu gündeme getirdi ve pandemi sürecinde olduğu gibi iş akdi feshinin yasaklanmasını bu süreçte ve işine dönmek istemeyen veya işte dönemeyecek durumda olan ailesinin göçü nedeniyle olan kişilerin de gelir kaybının engelleneceği bir sistemin özellikle işsizlik sigortası fonu kullanılarak gündeme alınması konusunda Çalışma Bakanı ile konuştu. Çalışma Bakanı bu konuda DİSK heyetine hak verdiğini söyledi. Bu konuda düzenleme yapılmasını bekliyoruz.
Biz de bekleyelim. Sizi fazla tutmayalım. İstanbul'daki deprem seferberliği toplantısı önemli bir toplantı. Gözümüz kulağımız orada olacak. Nedeni İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul depremi bekleniyor. Daha doğrusu Marmara. Bizim de depremle ilgili bakışımızı, anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ama yine de biz ekonomi sayılar ve rakamlar yığını değil, hayatın kendisidir diyoruz. Ve deprem ekonomidir diyoruz. Konuğumuz karşımızda Profesör Doktor Sinan Alçın, sohbete devam ediyoruz. Sinan Bey, ne dersiniz? Asalettin Bey, DİSK'in yaptığı çalışma, iki gün işe gelmediği için işten atılan işçiler tazminatsız olarak katılıyor. Konu hakikaten önemli ve hassas, değil mi?
Öte yandan biliyorsunuz zorla çalıştırma diye bir şey mümkün değil iş yasasına göre. Fakat Malatya'da evvelsi gün çok kötü bir örnek yaşadık. Hasarlı bir binada işçiler zorla depodan kalan ürünlerin veyahut da işte oradaki stoğun çekilmesi konusunda zorlandı ve bu arada meydana gelen deprem sonucunda da bir işçi yaşamını yitirdi. Bunların tabii takip edilmesi gerekiyor. Bunun yasal sonuçları da olacaktır. Fakat sadece yasal sonuç yeterli olmuyor. Bir şekilde o iş ikliminin de iş barışının da sağlanacak biçimde önlemler alınması lazım. Yani bir şekilde ailesini başka bir kente taşımak zorunda kalan veyahut da ailesinden bazılarını kaybetmiş olan çalışanın bu şekilde az önce Asalettin Bey'in bahsettiği haliyle iş akdine son veriliyor olması bir sefer vicdana sığacak, kamu vicdanına sığacak bir durum değil. Bunların önlenmesi, bir şekilde iş güvencesine sağlanması lazım. İşsizlik fonu bu günler için lazım ağırlıklı olarak. Buralarda kullanılması lazım. Yani geniş kesimler açısından EYT'yi konuşuyoruz. Yine anımsayacak olursak aslında EYT'ye gidilen yolun taşlarını ören yasa da bir diğer deprem, büyük deprem olan 99 depremi sonrasında apar topar meclisten bir gece yarısı yasa olarak çıkartılmıştı. Bunu da anımsamamız lazım. Dolayısıyla burada kapsayıcılık önemli. Sizin de baştaki vurgunuz önemliydi. Evet, belli bir kısmın mağduriyeti giderilmiş durumda. Fakat mağduriyet tamamen ortadan kalkmış değil. Nitekim geleceğe dönük olarak baktığımızda da yani bir anlamda ülkeye emanet aldığımız çocuklarımızın güvencesi veya geleceği açısından değerlendirdiğimizde de bugün atılacak adımlar onların da tohumlarını oluşturmuş oluyor. Bu yönüyle de önemli. Yani iş barışının sağlanması, herkesin güvenceli biçimde anayasal hak olarak çalışma hakkı var, yaşama hakkı var, barınma hakkı var. Bunların önceliklendirilmesi gerekiyor.
Çok önemli konu. Yani Cumhuriyet'in 100. yılındayız. 100. yılda İzmir İktisat Kongresi'ni konuşacaktık ama galiba bu depremle birlikte tıpkı İzmir İktisat Kongresi gibi köylüyü, çiftçiyi, esnafı, sanayiciyi, girişimciyi, kadını, genci içine alan yeni bir iktisat kongresiyle yeni bir bölgesel kalkınma modelinin yaratılması gerekiyor diye düşünüyorum ama hemen buradan tabii büyüme mi kalkınma mı sorusuna geçmeden önce ben bir konunun altını çizeceğim. Günlerdir Kızılay'ın çadırlarını, Kızılay'ın statüsünü tartışıyoruz, öyle değil mi? Kızılay, Cenevre Sözleşmesi'ne göre kurulmuş uluslararası bir yardım örgütü kapsamında ama Türkiye'nin içinde de kamu yararına çalışan dernek statüsünü taşıyor. Bu tabloya baktığımızda kamu yararı olayı nedir? Biz neyin üzerinde durmalıyız burada?
Evet, aslında bu konuda 1961 ve 82 anayasaları iyi bir gösterge bizim açımızdan. 61 anayasasında yer alan toplum yararı kavramı 82 anayasasında, yani darbe anayasasında kaldırıldı ve yerine kamu yararı geçti. Şimdi kamu yararı ne demektir? İdarenin koymuş olduğu kurallara uygun biçimdeki işleyiş kamu yararıdır. Bunun dışındaki işleyiş kamu yararına aykırı davranıştır. Örnek vereyim, bir mahallede diyelim ki boş bir arazi var, çocukların top oynadığı ve burası bir şekilde o belediye tarafından bir AVM şirketine kiralanıyor olsun 50 yıllığına ve orada bir AVM yapılmış olsun. Buradan da belediye gelir elde etmiş olsun. Kamu yararına mıdır? Kamu yararınadır. Çünkü bütün yasal koşullar sağlanmıştır. İdare işleyişine de aykırı bir durum yoktur. Peki toplum yararına mıdır? Hayır, toplum yararına değildir. Çünkü o AVM orada emisyon yaratacak. Öte yandan çocukların daha sağlıklı gelişimi için işte yapabilecekleri sporu engellemiş olacak. Dolayısıyla toplum yararına değildir. Bugün açısından da baktığımızda aslında kamu yararına faaliyet yürüten birçok dernek ve vakfın aslında toplum yararını tam olarak gözetmediği bir durumda.
Şimdi burada araya girebilir miyim? Konu o kadar hassas ki kamu yararı bir yanda, toplum yararı bir yanda. Öyle mi bakacağım konuya?
Evet, tabii açıkçası öyle. Çünkü burada tabii biz toplum yararını da kamu yararı kavramının arkasına gizlediğimizde iki şey birbirine karışmış oluyor. Değer gibi düşünün. Yani bir mal benim için çok değerli ya da bu mal çok değerli dediğimde iki şeyi aynı anda kastetmiş oluyorum aslında. Benim için değeri, bir de parasal değeri. Burada da aslında kamu yararı tamamen genel kanuni çerçeveye, kamunun işleyiş mekanizmasına uygun anlamındadır. Biz ama ona uhrevi bir anlam, bir anlamda katarak sanki toplum yararını da içeriyormuş gibi düşünüyoruz. Mesela özelleştirmeler de buna örnektir.
Kamu yararına olabilir, toplum yararına olmayabilir. Şimdi evet, Kızılay yani kamu yararına çalışan bir dernekse ve Kızılay evet. gibi kamu yararına çalışan dernekler yolculuğuna kısaca çıkalım. Yine sizden izin isteyelim. Bu defa karşımızda Profesör Doktor Murat Batı var. Murat Bey.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesisiniz ama kamu yararına taşıyan dernekler ve vakıflar konusundaki uyarıları yapan, en iyi yazıları yazan akademisyen olduğunuzu söylemek zorundayım Murat Bey. Hakkınızı teslim edeceğim. Çok şimdi Türkiye'de biraz önce Sinan Bey de çok önemli bir değerlendirme yapıyor. Kamu yararı ile toplum yararı arasındaki ince çizgiye dikkat çekiyor ve toplum yararının devre dışı bırakıldığı, kamu yararının uhrevi anlam yüklendiği yolculuktan söz ediyor şimdi. Nedir bu kamu yararı meselesi? Kaç derneğimiz var? Bu Kızılay tartışmasına işi getirelim. Bu çerçevede tartışalım. Olur mu?
O, tabii ki olur. Şimdi bu kaç tane var kamu yararına ilişkin dernek ya da kamuya yararlı dernek tam olarak tam karşılığı? Bunu biz İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlar İlişkiler Genel Müdürü'nün web sayfasında da var. Tam 355 adet bugün itibariyle kamuya yararlı dernek vasfı kazanmış. Bu Cumhurbaşkanı'nca veriliyor bu dernekler. Hem dernekler kanunu hem de dernekler yönetmeniyle ilgili maddeleri var. 48 ve 49. madde. Bu maddelerde şartları yerine getirenler başvuru yapıyorlar ve belli bir süre içerisinde de kamu yararlı dernek vasfını kazanıyorlar. Şartları eğer tamamlamışlarsa. Bunlardan bir tanesi de Kızılay'dı. Kızılay tabii Kızılay'ın çok önemli boyutu var bizim için. Bu kamu yararlı dernek kısmından başka biliyorsunuz ben tüzüğünü de inceledim Kızılay'ın. Kızılay'ın çok önemli bir tüzük maddeleri de var. Biz onları da basın olarak da biraz sanıyorum es geçtik. Mesela tüzüğün amaçlarından 5. maddesinde bir D bendi var. Bu bir gönüllü hizmet uygulaması var. Kızılay Gönüllü Hizmetler'de şunu söylüyor. Diyor ki Kızılay hizmetlerinde hiçbir şekilde maddi ve manevi çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım hareketidir diyor. Yine 5'in 2'ye C maddesi var. Hesap verilebilirlik. Ç bendi var. Şeffaflık var. Yani Kızılay yönetime ilişkin kural sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlar. Bu sorumlulukları çerçevesinde şeffaf, kamu yönlü açıklık ilkesini benimser. Her türlü yaptığı işlemler özellikle iktisadi konularla ilgili somut ve anlaşılır bir şekilde kamuya her daim açıklama yapma yükümlülüğü getirilmiş. Tüzükle Kızılay'ın kendisine esas itibariyle baktığımız zaman. Şimdi Kızılay'ın biraz daha böyle geçmişe gittiğimiz zaman tarihçesine girmeyeceğim. Siz zaten yeterince bahsediyorsunuz her seferinde. Kızılay'la ilgili hatta yarın yazacağım yazıyla ilgili de bir spoiler vermiş olayım. Şimdi biliyorsunuz 2017 yılında bir belge çıktı piyasaya hatırlarsanız Kızılay'la ilgili. 2019-20'de biraz basına yansıdı. Bu Ankara Başkent Gaz Sorunlar Holding'e bağlı Başkent Gaz Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar aktarmak üzere Kızılay'a bunu bağışlamıştı ve Kızılay'la da yaptıkları kendi aralarında protokolde de 75 bin doları Kızılay'da kalacaktı. Kalan 7 milyon 925 bin doları ise Ensar Vakfı'na aktarılacaktı. Şimdi bu bayağı bir ses getirmişti hatırlarsanız. Bu niçin yapılıyor? Bunun temel nedeni var nedir diye baktığımızda tabii ki bu bir kamuya yararlı bir yapımı. Bunu biz burada tartışmak gerekiyor. Yani yapılan bu işlemler ya da en son sektörde ortaya çıkan çadır satma olayına baktığımız zaman ki sözlüğünde satış yapabilir var pekala da yapabilir burada ama bu yapılan satışın kamu yararı olup olmadığını da tartışmak gerekiyor. Buradaki kamu
toplum yararı olduğunu mu tartışmalıyız kamu yararına olduğunu mu tartışmalıyız?
Ben biraz da ikisine de doğru gitmek istiyorum çünkü toplumsal bir yarar var mı diye baktığımız zaman tüzüğün maddeleri Kızılay'da tüzük maddelere gidersek toplumsal bir amaç gidiyor. Ancak yerine getiriyor mu? Ben çok katılmıyorum. Kamu yararı var mı? Kamu dağılık demek başka bir tarafta da böyle bir yararı da var mı diye baktığımız zaman şimdi bu işlemler bir bu Başkent Gaz bağışına bakıyorum. Ben bunu Ensar'a aktarmada ne bir toplumsal ne de bir kamusal yarar var. Tamamen paravan olma durumu söz konusu. İkinci çadır satma olayında elinde bir çadır varsa toplumsal yarar gerekse de kamusal yarar. Şunu nasıl arzu ederseniz bunu yerine getirmek amacıyla bunu gönüllülük esasıyla hiçbir maddi çıkar gözetmeden topluma sunması gerekirken bunu tırnak içinde birazcık taşa tutulan bir derneğe satılıp ve o eleştirilerden biri de o parayı ve yapılan şeyleri dağıtmama konusunda soru işaretleri olan tırnak içinde ben öyle düşünmüyorum. Ahbabın bunu acaba gönderip göndermeyeceği konusunda tereddüt olan tırnak içinde yani bu kuruma bunu satışı bu anlamda tartışılması gerekiyor. Yani aslında bir paravan şirket mi kar etmek üzere kurulmuş bir şirket değil kesinlikle ama sonra da amacı buraya doğru mu evriliyor? Buna bakmak gerekiyor. Ben faaliyet raporunu da inceledim Kızılay'ı sizle konuşacağım diye. Kesinlikle yeterince bilgi yok orada. Yani acaba 2020...
Sadece Kızılay diye bakmıyorum ama ben meseleye. Kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, gelir vergisi, kurumlar vergisi avantajı, bağış topluyorlar, şirket kurabilirler, holdingleşebilirler. Kim onlar? Biraz isim verin bize.
Hemen isimlerini de vereyim ben size. Bu kamu yararlı dernekler kısmında şimdi bunu yine ikiye bölmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar bu gelir vergisi başkanlığının web sayfasında var. Yarınki yazımda bakabilirler. Bir de kamuya yararlı dernekler de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında var. Kamuya yararlı daha doğrusu vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesinde Yeni Dünya Vakfı var. Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı, Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı, kısa adı TÜRGEV, Türkiye Gençlik Vakfı, TÜGVA, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Dünyası Vakfı, Albayrak Vakfı, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı gibi toplamda 313 tane böyle vakıf var.
Peki bunların arasında hemen araya gireceğim. Ahbap, Akut, TOG, Kadın Emeğini Değerlendirme vakıflar var mı?
Yok. Birçok vakıf yok ama buna benzer vakıflar da var ama az ve birazcık aktivitesi düşük dernek ve vakıflar da var. Ama ekseriyetle baktığımız zaman daha çok dini tandanslı dernekler olarak gözüme çarpıyor bunlar. Mesela kamu yararlı dernekler statüsünde de neler var diye bakıyorum. Sultanahmet Cami Koruma Derneği, Önder İmam Hatipliler Derneği, Mülkiyeliler Birliği Derneği de var söylediğiniz minvalde. Hayırlı İşler Yaptırma ve Devam Ettirme Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Hacı Bektaş Veri Kültür Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Pelikancılar olarak adledilen Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği gibi toplamda 355 tane derneği var. Nur topu gibi, evet.
Nur topu gibi. Ben size teşekkür ediyorum. Çalışmalarınız için sağ olun diyorum. Sinan Bey, sağ olun efendim. Görüşmek üzere diyorum. Sinan Bey, dinlediniz değil mi yayını?
Dinledim, evet. Evet, dinledim.
Yani kamu yararı ile toplum yararı arasındaki ince çizgiye yaptığınız vurgu gerçekten çok önemli. Çok önemsiyorum ben. Ne diyeceksiniz?
Yani tabii burada bu anayasada aslında bununla ilgili Ümit Doğanay Hoca'nın 1974 yılındaki Mimarlık Dergisi'nde bu konuda güzel bir şeyi var, makalesi de var. Anayasada tabii toplum yararı diye bir kavram artık olmadığı için biz kamu yararıyla da toplum yararını aynı şeymiş gibi koyuyoruz. Bugün işte belli bir siyasal çizgide olan vakıflara bu hakkın verilmesi, geçmişte de yaşadık biz bunu biliyorsunuz, yardım toplama hakkının sadece bir iki tane derneğe verilmesi ve bunlar üzerinden Almanya başta olmak üzere çeşitli soruşturma gündemine de bunların taşındığını gördük. İçeride çok tartışmadık ama dışarıda bunlar bütün ayrıntılarıyla yurt dışında konuşuldu, tartışıldı. Tüm burada tabii bir anlamda masumiyet üzerinden hareket edildiğinde burada işin darası çok çabuk kayabiliyor. Çünkü bir taraftan işte Kızılay dediğimizde Hilal-i Ahmer yani cemiyeti, burada işte sarı zarflara ilkokul çocuklarının koyduğu harçlıklar, gözyaşlarıyla yapılan yardımlar, Kızılay kolları falan, bir sürü olumlu şeyi alt alta yazdığımızda diğer tarafta işte çadır üretim ve satış tesisleri, depolama tesisleri, işte bakliyat satış sitesi, tişört ve çay kupası alma olanağı sunması Kızılay'ın, bütün bunlar tabii şu soru işaretini de ortaya çıkartıyor. Acaba bir anlamda aldatıldık mı? Bunun tabii cevabını hani yine farklı yerlerden bakarak farklı cevaplar vermek mümkün. Muhtemelen yasal olarak bir aldatılmışlık yok. Yani dolayısıyla hani kamu yararı
ahlaki olarak var
üzerinden okuduğumuzda böyle bir durum yok. Ama toplum yararı var mı dersek bence yok. Depremin üçüncü gününde Kızılay elinde ne varsa ne yoksa hepsini götürüp koymalı. Nitekim dün yine bir televizyonda tartışma vardı. Eğer gerçekten öyleyse kötü, Büyükşehir Belediyesi Maraş'a göndereceği tırlardan 5 tanesini bekletmiş ve Kızılay'da ellerindeki çadırı verebilirsiniz demiş. Hani boşuna gitmesin kamyonlar, tırlar diye. Önce tamam denilmiş, sonra da cevap verilmemiş. Yani bu bir iddia tabii. Fakat eğer böylesi durumlar varsa gerçekten bunlar toplum vicdanını ciddi anlamda zedeleyecek unsurlar. Çünkü baktığımızda yurttaşlar bu depremde tabii ki birçok kötü şey yaşadık hep birlikte. Hala yastayız. Fakat dayanışma duygumuzun da ne kadar üst seviyede olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Hiç aklımıza hayalimize gelmeyecek kişiler, kurumlar, gruplar orada hem canlarıyla hem paralarıyla var oldular, dayanıştılar. Böylesi bir topluma da gerçekten işte kupa satan, bakliyat depolayan, çadırı başka bir yere satış işlemi gerçekleştiren bir anlamda bir holding ya da anonim şirket yapısı tabii kamu vicdanını zedeliyor. Bunu söylememiz lazım.
Çok önemli. Kamu vicdanı zedelenmiştir. Altını çizelim. Kurumlarımıza hürmet edelim, saygı gösterelim, sistemi eleştirelim. Kişiler de eleştiriye bağlı. Yanlış yaptılarsa öz eleştiri yapıp çekilmeyi bilmeli diye düşünüyorum ben. Gereğini yapmak zorundalar. Ancak biz tabii ki dün büyüdük. Türkiye büyüdü. Siz de büyüdünüz mü? Büyümeyi hissettiniz mi Sinan Bey?
Yani burada tabii şöyle büyüyor Türkiye. Aslında en kolay yaptığımız şey bizim büyümek. Fakat büyürken ciddi sorunlar yaşıyoruz ve yaşatıyoruz ekonomiye. Çünkü Türkiye ekonomisinde en önemli problem özellikle son 3,5 yılda enflasyon. Enflasyonla büyüyoruz. Bu hipertansiyonlu bir hastanın koşuya çıkması gibi düşünebiliriz. Koşabilir mi? Koşabilir ama bir süre. Ve bu bir süre koşma sonucunda vücutta çok ciddi tahribatlar ortaya çıkabilir. Şu anki büyümemiz de yani enflasyonla büyümede başta gelir grupları arasında gelir dağılımının bozulması olmak üzere, reel gelirin düşmesi yani daha açık ifadeyle geniş kesimlerin satın alma gücünün günden güne azalıyor olması sonucuyla baktığımızda çok tahrip edici bir büyümedir. Ve yoksullaştırıcı büyüme dediğimiz kavram da burada karşımıza çıkıyor. Çalışanların milli gelirden aldıkları pay son 3 yıl içerisinde 10 puan üzerinde düşmüş durumda. Yani %36'dan %25'lere gerilemiş durumda. Bu işte aslında daha uzun erimli olarak baktığımızda kalıcı yoksulluğu besleyecek. Bir anlamda kuşaktan kuşağa geçişi de destekleyecek nitelikte bir durum. Öte yandan tabii büyümenin alt kırılımlarına baktığımızda inşaatta bir geri çekilme var. Sanayideki yavaşlama devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana düzenli bir yavaşlama var orada. Bunun yerine hizmet sektöründe tabii canlanma var. Bu tip enflasyonist dönemlerde beklenebileceği gibi. Öte yandan da bu nakit akışındaki problem nedeniyle bankacılık sektöründe bir yıla kadar vadeli olan kredilerin yani veriliyor olması, yani kredi veriyorsunuz, geri çağırıyorsunuz, kredi veriyorsunuz, geri topluyorsunuz. Bu da dar alanda baktığımızda bir dalga yaratıyor, yani bir hacim yaratıyor. Finans sektöründeki büyüme de buradan desteklenmiş oluyor. Dolayısıyla biraz enflasyonun yaratmış olduğu bir halüsinasyon var bir anlamda. Yani büyüme var mı? Var. Fakat bu gündelik yaşama, yani tencereye, mutfaktaki tencereye yansıyan bir büyüme olmuyor. Öte yandan belki şunu da söylemek lazım. Kişi başına düşen gelir tekrar 10 bin doların üzerine çıkmış görüyor 2017'den bu yana. Fakat burada tabii dolardaki baskılamayı unutmamak lazım. Yani kurun şu anki değeri özellikle son 4,5 aydır tutulan bir değer. Burada bir hani olması gereken, mevcut enflasyonu hesaba kattığımızda olması gerekenlere doğru bir hareket ortaya çıktığında, örneğin seçim sonrasında, buradaki kişi başına düşen gelirin yani 10.500 dolara kadar ulaşmış olduğu gözüken gelirin de 9.000 dolar seviyelerine doğru tekrar geri döneceğini anımsamakta yarar var. Tabii
araya girebilir miyim? Yani araya girebilir miyim? Türk tipi başkanlık sistemi bize uymamış gibi görünüyor. Büyüyoruz da kalkınamıyoruz. Türk tipi başkanlık sisteminin yaramadığı, ekonomiye yaramadığı konusunda ne söylersiniz?
Tabii kalkınma dediğimizde daha niteliksel şeyler geliyor. Yani ülkelerin mesela kalkınmışlığını nasıl anlarız? Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Fakat kişi başına düşen milli geliri Türkiye'den düşük örneğin. Bir ülkenin kalkınmışlığını ilk başta kaldırımlarına bakarak anlayabiliriz aslında. Yani bu yıkımın olduğu deprem bölgelerindeki yerleşime, şehir planlamasına, yine İstanbul üzerinde yapılan tartışmalardaki şehir plansızlığına daha doğrusu baktığımızda kalkınma konusunda da aslında kat etmemiz gereken çok fazla yol olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii kalkınma ölçtüğümüz birçok veri var. Bunlardan bir tanesi insani gelişmişlik endeksi, bir diğeri demokrasi endeksi, yolsuzluk endeksi gibi. Buralarda Türkiye ciddi anlamda yine gazete yani basın özgürlüğü endeksi gibi endeksler var. Bunları dikkate alıyoruz. Burada Türkiye birçok Afrika, Orta Afrika ülkesinin bile gerisinde bir pozisyonda yer almış durumda. Dolayısıyla kalkınma için daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, yine üst yapı kurumlarının kendi kendine çalışabilir hale geldiği, anayasal sisteminde daha sağlıklı biçimde, çoğulcu biçimde işlediği bir yapıya ve bunu da meclis tarafından güçlü biçimde desteklendiği yapıya ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Bu tabloda bize bunu gösteriyor.
Türk tipi başkanlık sisteminde emek kaybediyor hep. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Gelir içerisinde emeğin, ücretlerin kaybetmesi bizi aşırı yoksullaştıracak dediniz. Öyle değil mi?
Tabii kalıcı yoksulluk dediğimiz bir şey var. Mesela bu özellikle kadın ve gençler arasında kuşaktan kuşağa da aktarılan bir özellikte. Çünkü bugün düzgün bir iş bulamayan ya da iyi bir ücretle ve sosyal hakla çalışacak iş bulamayan genç iş aramaktan vazgeçiyor. İş aramaktan vazgeçen genç yarın öbür gün aslında kendi çocuğu için de benzer bir tablo yaratmış oluyor. Kadınlar için de yine aynısı geçerli. Şimdi işsizlik oranları konuşuluyor. %9,5 civarı işsizlik. Erkeklere gittiğinizde %7,5'lara düşüyor. Bu kadınlara gittiğinizde %14'lere çıkıyor. Üniversite mezunu genç kadınlara gittiğinizde bu %27'lere kadar çıkmış oluyor. Patronlara bakıyorsunuz. Türkiye'deki patronların sadece %2,5'u kadın. Şimdi böylesi bir tabloda doğal olarak cinsiyet temelli olarak da yeni kuşaklara o yoksulluk devredilmiş oluyor. Bu tabii ciddi bir problem. Yani burada ekonomik sorunlara çözüm yaratırken toplumu kucaklayıcı toplum kesimlerini hem yaşa bağlı, cinsiyete bağlı, sınıflara bağlı, bölgelere bağlı olarak bunların öncelenmesi, dikkate alınması gerekiyor. Bu yapılmadığında ne olur? Toplumda sürekli bir dualizm, yani ikilik ortaya çıkar. Yani bir tarafta işte Maslak'ta gökdelenler yükselir ama hemen yanı başında Seyrantepe'de işte gecekondular vardır veyahut da Marmara bölgesinde işte bilmem kişi başına gelir 30 bin dolarlara çıkarken Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu 3 bin dolarlara kadar düşer ve ülke bir anlamda bir tekeri patlak bir araç gibi yalpalayarak yapar. Hiçbir zaman gitmesi gereken yere doğru ve düzgün hareket edemez.
Yani Türk tipi başkanlık sisteminde emek kaybetti. Türk tipi başkanlık sistemine baktığımızda gelir eşitsizliği zirve yapmış durumda. Ben anlayamıyorum. Dünyanın kaynağı aslında 8 milyar insanı besleyecek nitelikte var. Kaynak var. Ama kaynak dağılımındaki eşitsizlik dünyada da ciddi bir yoksulluk sorunu yaratıyor. Ne olması lazım? Ana sorun neokapitalist düzen mi? Nedir problem sizce gelir eşitsizliğinde?
Sömürü oranı. Burada mesela bir bina üzerinden yine düşünelim. Bir deprem sırasında hayatınızı kaybetmenize neden olan şey aslında o binayı yapan müteahhitin sömürü oranının yüksek olduğuyla ilintili. Yani ne kadar çok demirden çaldığı, ne kadar çok betondan çaldığı, ne kadar çok denetim firmasına para ödemekten kaçındığına bağlı olarak onun karı artmakta, sizin de yaşama ihtimaliniz azalmakta. Yani ikisi arasında ters orantı var. Bu sektördeki durumu mesela, yani sektör olarak tanımlayacak olursak inşaat sektörüdeki durumu genele de yaymak mümkün. Yani genel anlamda üretimde sömürü oranı arttıkça, yani kapitalistin karı arttıkça bir anlamda doğal olarak çalışanların da oradaki payı, alabileceği, ekmeği ne derseniz deyin adına azalmış oluyor. Bu genel işleyişte öyle. Az önce kaynak vurgusu yaptınız, çok önemli. Şu an dünyada üretilen mal ve hizmetin %40'ı çöpe gidiyor. Yani kullanılmıyor ama bir tarafta açlıkla hala mücadele eden Afrika ülkeleri var. Demek ki mesele üretebilme, yetme sorunu değil, mesele birikim sorunu, yani sermaye birikimi. Bu da tekelleştikçe, tekelde biriktikçe, ki bahsettiğiniz yönetim tarzları bunlara daha uygun bir zemin de yaratıyor tabii ki doğal olarak. Bu sömürü oranı da artırıyor. Geniş kesimler açısından da hem daha yaşanılmaz bir dünya, daha kötü havayı soluma, daha düşük gelirle geçinme, daha ağır işlerde çalışma zorunluluğunu ortaya çıkartıyor. Bakın çağımız teknoloji çağı. Şimdi diğer cephesine bakalım. Teknoloji güzel bir şey, gelişiyor, ediyor. Bilgisayarlar kullanıyoruz. Bu kullandığımız bilgisayarlar bir süre sonra bozuluyor. Toptancılara, yani bunları toplayanlara veriyoruz. Bunları toplayanların bir de global ağları var. Bunları topluyor. Mouse'ları, klavyeleri, televizyonları. Ve bunlar bazı ülkelere gidiyor. Örneğin Hindistan'a gidiyor. Hindistan'ın bazı yoksul bölgelerinde bu devreler kazanlarda kaynatılıyor. Ve yine ilginçtir, kadın ve çocuklar tarafından. Ve bunun o zehirli dumanını oradaki kadınlar, çocuklar soluyor. Ve oranın ağır metaller oranın toprağına karışıyor. Oranın suyuna karışıyor. Ve kanser vakalarında çok ciddi bu bölgelerde artışlar var. Dolayısıyla bakın, bir tarafın yaşam konforunu artıran şey diğer taraf açısından aslında hayatı yaşanmaz hale getirebiliyor. Bunun önüne geçilebilmesi için tabii bunların görünür olması lazım. Sivil toplumun güçlenmesi lazım. Mahalleden, kentten başlayarak ülke genelinde herkesin çok daha fazla söz söylemesi lazım. temsili demokrasiden biraz daha katılımcı demokrasiye doğru dönüşmemiz lazım. Bu da tabii ki hem işte sistemik olarak baktığımızda meclisin güçlenmesi, belediyelerin daha yerel yönetimlerin güçlü hale gelmesi, hem de tekil olarak da herkesin daha fazla inisiyatif alması, söz söylemesi, kendi yaptığı işle ilgili hem işini daha iyi yapması hem de ses çıkartabilir hale gelmesi gerekiyor.
Yani katılımcı demokrasi işin özü gelip buraya dayanıyor. 14 Mayıs'ta seçim var. Ne diyorsunuz?
Evet, şimdi tabii şöyle, çok güncel bir konu ve Türkiye'de maalesef hangi konuyu ortaya atarsanız atın, Twitter'da da böyle oluyor. Toplum tam olarak ikiye bölünüyor. Yani diyelim ki tartıştığımız bir popüler müzik sanatçısı olsun, orada da ikiye bölünüyor. Deprem konusunda da her konuda ikiye bölünüyor. Neden? Çünkü uzun süredir Türkiye'de konsolidasyon politikası izleniyor. Yani ötekileştirme politikası izleniyor ve aynı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cumhuriyetçiler ve demokratlar gibi düşünün. Ne kadar farklılar birbirinden derseniz, evet biraz farklılar. Fakat günün sonunda temel konularda giderek aynılaşmış durumdalar. Bizde de iki cephe karşımıza çıkmış durumda. Yani son 5 yılın getirmiş olduğu, özellikle işte 2015 Haziran'ın sonrasındaki tablonun yarattığı durum, iki tarafta karşı tarafın boşluklarını doldurmak için aslında karşı taraf gibi davranmaya başlıyor. Çok enteresan bir durum bu ve bunun sonucunda da bir süre sonra benzeşmeye başlayan politikalar görüyoruz. Fakat tabii ki genel toplumda bir değişim isteği, özlemi ne de işaret ediyor seçim süreci. Bunu da göreceğiz.
Evet, ben size teşekkür ediyorum ama hemen bir virgül koyuyorum. Bu defa telefon hattımızda Buğra Gökçe var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı. Şu an toplantı devam ediyor. İstanbul'da deprem seferberlik programı çok önemli olduğunu biliyoruz bu toplantının. Buğra Bey.
Merhabalar Melih Hanım.
Sizi toplantıdan çıkardık ama gerçekten bütün İstanbullular nefesini tutmalı, evet. İzlemeli, dinlemeli, okumalı ve sizi takip etmeli. Nedir efendim içerik? Kısa bir çerçeve efendim, sunar mısınız bize?
Bugün başkanımız kuvvetli bir ekiple İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamdaki hazırlık yapan ekiplerinin liderleriyle büyükçe bir toplantı yaparak belediyemizin seferberlik ihtiyacını, İstanbul'un Marmara bölgesinin depreme karşın hazırlanması anlamında kuvvetli bir seferberlik ihtiyacını ortaya koydu. Çünkü bu İstanbul depremi değil, bu Marmara depremi ve böyle bir deprem 30 milyona yakın insanı ilgilendiriyor ve esasında ülkenin ekonomisinin çok önemli bir bölümünü de etkileyeceği için bir milli seferberlik problemi ve bir milli güvenlik sorunu esasında. Dolayısıyla bu bir beka meselesi. Bunu ülkemizin birincil derecede gündemine alması gerektiğini başkanımız çok açık bir biçimde ifade etti. Bunun için de her tür amasız, şartsız, koşulsuz her kurumla işbirliği yapmaya, koordinasyon içinde çalışmaya ve kenti deprem kırılganlığını azaltıp geleceğe hazırlamak için üstümüze düşen vazifeleri yapmaya ilişkin bir kuvvetli irade ortaya koydu. Bunu beyan etti. Belediyemizin bütçesini deprem duyarlı olarak revize etmek anlamında 2023 yılında öncelikli olmayan diğer işlerin tümü yerine deprem hazırlıkları anlamında bir hazırlık yapmayı taahhüt etti. Yine başkanımız depremin öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak işlere ilişkin hepimize ayrı ayrı kendi uzmanlık alanlarımızdan sözler vererek imar mevzuatında yapılması gereken değişikliklerden ulaşım, lojistik işlerinde yapacaklarımıza, su kanal altyapısının yenilenmesinden doğal gaz altyapısının erken uyarı sistemlerinin ikinci bir afete yol açmamasına, tarihsel mirasın böyle bir depremde kırılganlıkla yıkılıp yok olmasını engelleyecek öncü müdahalelerden, olası bir depremde enkazın kaldırılmasına ve depolanmasına ilişkin hazırlıklara, tek yapı ölçeğindeki güçlendirme ve yeni yapıların yapılmasına ve bunların finansmanına ilişkin yeni model ve arayışlara ilişkin tespitlerimizi ortaya koydu. Biz önümüzdeki periyotta hızlı yapı testimizden geçen binalarımızın tümü için bir analiz yapıp güçlendirme olanağı olanları yine Kiptaş eliyle maliyetine hiçbir kar olmaksızın vadeli bir seçenekle vatandaşlarımıza güçlendirebileceğiz. Başkanımız bunu da bugün ifade etti. Güçlendirilebilir durumda olmayan binalar için ise tek yapı ölçeğinde yine yıkıp yeniden yapma anlamında İstanbul Yenileniyor platformu üstünden belediyemiz kuvvetli bir irade ortaya koyacak. Bu anlamda dar gelirliler için faiz desteği vermek anlamında da riskli yapılar için bir hazırlığımız var ve bu belediye meclisimizde 2 aydır bekliyordu. Bugün bunu da ifade ederek bu anlamda devletimize de bir çağrıda bulundu başkanımız. Faiz desteğinin nasıl dezavantajlı başka kesimlere veriliyorsa artık İstanbul için özel bir yasada çıkartılmasını ve bu desteklerin konut stoğunun yenilenmesi anlamında dezavantajlardan başlayarak verilmesini çok açıkça ortaya koydu ve nihayeten imar haflarının katiyen yasaklanmasını ve anayasamıza böyle bir hükmün girmesini de başkanımız ifade etti. Denetime ilişkin hususlara dair özellikle iskan sonrası iskan almış yapıların da periyodik olarak denetlenmesi, tek yapı ölçeğinde yapılmış fiziki müdahalelerin en aza indirilmesi anlamında ilçe belediyelerimizle birlikte aktif sorumluluk alınması ve yapı deformasyonlarının en aza indirilmesi anlamında da çok sayıda çeşitli öneriyi ortaya koyduk. Dolayısıyla depremin sonrasındaki lojistik ve tahliyeye ilişkin süreçleri de vatandaşlarımıza mahalle ölçeğinden başlayarak kentin kuzeyinde oluşturulacak tahliye koridorlarına, denizin ve hava yollarının aktif kullanılmasına ilişkin planlara kadar görsellerimizi vatandaşlarımızla paylaştık. Bundan sonra her uygulamanın böyle bir platform ile sanal ortamdan vatandaşımızı da şeffaf bir biçimde bilgilendirilmesi ve vatandaşın da katılımının alınması yönünde bir başlangıç açılımı yaptı başkanımız. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Geliştirilmeye açık, her tür katkıya açık. Bilim kurulu üyelerimizin de tümü toplantıda idi. Ve gerek bilim kurulu üyelerinin aklın, bilimin ve fenin işaret ettiği bir biçimiyle bu konunun siyaset üstü bir çerçevede ele alınacağı, ülkenin milli güvenlik sorunu olarak ele alınacağı bir çerçevede yorumlanması hususunu başkanımız titizlikle, hararetle birkaç kere altını çizerek vurguladı. Biz bu anlamda tüm kurumlarımızla, tüm birimlerimizle hazır ve seferber olacağız deprem için. Görevimizin başındayız. Hazırlıklarımızın bir bölümünü yaptık. Yeni yapacağımız hazırlıklar var ve bunların tümü için ekiplerimiz yarından itibaren sahada olacak. Biz sahada olacağız ve birinci önceliğimiz, temel çalışma konumuz budur diyoruz.
Ben size teşekkür ediyorum çünkü yaptığınız değerlendirmenin her biri ayrı bir başlık olarak bizim gündem konumuz olacak. Çünkü bu konu önemli. 30 milyon Marmara bölgesinde yaşayan 30 milyonu ilgilendiriyor. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum Melih.
Sağ olun. Hürmetler, saygılar bizden. Sağ olun. Sinan Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın yaptığımızı düşünüyorum. Umarım izleyicilerimiz de mutlu olmuştur. Biz fazla sözü uzatmıyoruz. Nokta diyoruz. Hafta başı yine birlikte oluyoruz. Sağlıcakla kalın.
Şu garip halimden beni işverdi nazlı. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem güler, bütün dertlerim ağlayıp.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.